Ayrım 11.
4 yıl süren bu hayattan sonra tekrar ağabeyinin yanına Niş'e gitti ve ilkokulu tamamlayarak Tuna vilayeti mektupçuluk kalemine memur olarak girdi. 1864. Çalışkanlığı ile Tuna valisi Mithat Paşa'nın takdirini kazandı ve paşa ona kendi adını verdi. Böylece Ahmet Mithat oldu. 1869'da Tuna Vilayet Gazetesi'nin başına getirildi. Mithat Paşa aynı yıl Bağdat valiliğine tayin edilince çalışkanlığını beğendiği Ahmet Mithat'ı da alıp yanında götürdü. Bağdat'ta kaldığı 2 yıl içinde Vilayet Gazetesi olan Zevra'yı çıkardığı gibi Marif Nezareti'nin açtığı okul kitapları yarışmasına da Hace-i Evvel adlı eseriyle katılarak ikinciliği kazandı. 1870. Ailevi sebeplerle 1871'de istifa ederek İstanbul'a döndü ve evinde açtığı küçük bir matbaada eserlerini basmaya başladı. 1872'de ömürleri çok kısa süren Bedir ve Devir gazetelerini çıkardı. 1873'te Abdülaziz'in tahttan inmesine kadar sürgün kalacağı Rodos'a gönderildi. Buradaki hayatını Menfa 1876'da anlattı. Durmak bilmez bir yazı makinesi halinde olan yazar, sürgünlüğü sırasında da çalışmalarına ara vermeyerek 1870'te başladığı Letaif-i Rivayat isimli hikayeler dizisini devam ettirdiği gibi 6 romanla 3 piyesinde sahibi oldu. 1876'dan sonra Ceride-i Askeriye, Askeri Gazete başyazarlığı, Takvim-i Vekaai Müdürlüğü ve 2. Abdülhamit Vaka Nüvisliği özel tarihçiliği görevlerinde bulundu. Bu son görevi sırasında 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi mağlubiyetinin sorumunu sarayın üzerinden atmak için Üssi İnkılap 1878 adlı tarihini yazması ve Mithat Paşa'nın 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan ve sürgünlüğü ile sonuçlanan muhakemesi dolayısıyla Mithat Paşa'nın aleyhinde bulunması gibi hareketleri halk üzerindeki itibarını çok sarstı. Fakat maddi durumu düzelmiş ve refaha kavuşmuştu. 1878'de kurduğu Tercüman-ı Hakikat gazetesi ününün genişlemesine yardım etti. 1879'da Matbaa-ı Amire, Devlet Matbaası Müdürü, 1895'te Umur-ı Sıhhiye, Sağlık İşleri Reisi oldu. 1908'den sonra tekrar gazetecilik hayatına atılmak istediyse de değişen gazetecilik anlayışı ve tekniği karşısında başarı kazanamadı. Bunun üzerine öğretim hayatına başlayarak İstanbul Üniversitesi'nde Dünya Tarihi ve Dinler Tarihi derslerini okuttu. Ölümü 30 Aralık 1913'tedir. Ahmet Mithat, Türk Edebiyatı'nda dışarlak yani kendisinden çok çevresiyle ilgili yazar tipinin en dikkate değer örneğidir. 45 yıl süren çok yoğun ve çok verimli yazı hayatının her safhası, onun karakterindeki bu ana özelliğin görünüşleriyle doludur. Pozitif bilimlere ait basit okul kitaplarından dini ve felsefi konulardaki eserlerine kadar, çok değişik alanlardaki çalışmaları arasında bu özelliğin en çok göründüğü edebi tür hikaye ve romandır. Çevresiyle ilgilenen insan onu yalnız gözlemekle yetinmeyerek, gözlemlerinin sonuçları üzerinde bir düşünce işlemine de gireceğine, çevresine düşüncelerini de açıklamaya çalışacağına göre, yazarın er geç böyle açıklamalar ve gerekli telkinler için en çekici ve en geniş imkanlara sahip bulunan hikaye ve roman alanına girmesi mukadderdi. Yazarın bu kaderini belirten ikinci mizaç özelliği ise, sohbetten anlatmaktan son derece hoşlanmasıdır. Düşüncelerini rahat rahat ve istediği genişlikte anlatabilmesi için de hikaye ve romandan daha elverişli bir tür elbette olamazdı. Bunu gayet iyi fark eden Ahmet Mithat, bu alandaki çalışmalarına fıkralar yazmakla başladı. Kıssadan hisse 1869, adı altında topladığı bu fıkralardan küçük birer ahlaki fayda çıkarmayı da ihmal etmedi. Kıssadan hissenin ikinci baskısını yaptığı yıl 1870, Letaif-i Rivayat genel adı altında bir dizide yayınlamaya başladı. Çoğunlukla büyük hikayelerden kurulu olmakla beraber bu diziyi meydana getiren 29 kitap arasında 3 roman, Cinlihan, Bir Acibe-i Saydiye, Çingene ve bir de dram, Eyvah yer almıştır. Henüz vaka icadında tecrübesiz olan yazar, Hikayelerinin vakasını çoklukla Fransız hikaye ve fıkralarından veya işittiği bir takım gerçek olaylardan alıyor ve onları istediği gibi değiştiriyordu. Yayımlanması 25 yıl süren bu dizi pek kısa zamanda fıkradan hikayeye geçen gelecekteki romancının hazırlık safhasıdır. Bu safhadan da romana geçmek isteyeceği pek tabiiydi. Nitekim bu merhaleye ulaşması da pek uzun sürmedi. Yazdığı 8 büyük hikaye ile 1870 yılında hummalı bir çaba gösteren yazar, romana geçmek için 2 büyük hikaye daha yazmayı ve bu alanda 4 yıllık bir denemeyi yeter görerek Hasan Mellah 1874 adlı büyük macera romanı ile romana geçti. Bu ilk romanından sonra resmi görevler, gazete çıkarma ve vaka nüvislik gibi birbirinden farklı ve değişik işler arasında Letaif-i Rivayat dizisine devam ettiği gibi roman yazmayı da ihmal etmeyerek 1908 yılına kadar romanlarının sayısını 41'e çıkardı. Büyük hikayeleri Letaif-i Rivayat dizisi 1870-1895, Su-i-Zan 1870, Esaret 1870, Gençlik 1870, Teehhül 1870, Felsefe-i Zenan 1870, Gönül 1870, Mihnet Keşan 1870, Firkat 1870, Yeniçeriler 1871, Ölüm Allah'ın Emri 1873, Bir Gerçek Hikaye 1876, Bir Fitnekar 1876, Nasip 1877, Bahtiyarlık 1885, Obur 1885, Bir Tövbekar 1885, Çifte İntikam 1887, Para 1887, Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar 1887, Diplomalı Kız 1890, Dolaptan Temaşa 1890, İki Hudakar 1893, Emanetçi Sıtkı 1893, Can Kurtaranlar 1893, Ana Kız 1895. Bu dizinin dışında kalanlar, Durubu Emsali Osmaniye Hikemiyatının Ahkamını Tasvir 1872, Hayal Hakikat 1891. Romanları Hasan Mellah yahut Sır İçine Esrar 1874, Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul'da Neler Olmuş 1874, Hüseyin Fellah 1875, Felatun Bey ile Rakım Efendi 1875, Karı Koca Masalı 1875, Paris'te Bir Türk 1876, Çengi 1877, Bekarlık Sultanlık mı Dedin 1877, Süleyman Muslu 1877, Yeryüzünde Bir Melek 1879, Henüz 17 Yaşında 1881, Karnaval 1881, Amiral Bing 1881, Vah 1882, Acayibi Alem 1882, Dürdane Hanım 1882, Esrarı Cinayat 1884, Cellat 1884, Voltaire 20 Yaşında 1884, Hayret 1885, Cinlihan 1885, Demir Bey yahut İnkişaf-ı Esrar 1887, Çingene 1887, Fenli Bir Roman yahut Amerika Doktorları 1888, Haydut Montari 1888, Arnavutlar Solyotlar 1888, Gürcü Kızı yahut İntikam 1888, Nedamet Mi Heyhat 1889, Rikalda yahut Amerika'da Vahşet Alemi 1889, Alexander Stradella 1889, Şeytan Kaya Tılsımı 1889, Müşahedat 1890, Ahmet Metin ve Şirzat 1891, Bir Acibe-i Saydıye 1894, Taaffüf 1895, Gönüllü 1896, Eski Mektuplar 1897, Mesaili Muğlaka 1898, Altın Aşıkları 1899, Hikmet-i Peder 1900, Jön Türk 1908. Sosyal fayda peşinde koşan bir yazar olarak Ahmet Mithat'ın hikaye ve romanda ulaşmaya çalıştığı hedef, Türk halkında çağdaş medeniyete uymayan düşünüş ve yaşayış tarzını değiştirmektir. Bunun içindir ki hikaye ve romanlarında dikkatini en çok topladığı noktalar, Batıl inanışları ve zararlı adetleri tenkit, okuyucuya Batı'nın pozitif dünya görüşü hakkında bilgi vermek ve Batı kültürünün ilk bilgilerini aktarmaktır. Namık Kemal'in tiyatro hakkındaki faydalı eğlence formülünü hikaye ve romana da uygulamakta tereddüt etmez. Risale-i Muğlaka adlı romanının ön sözünde roman okumaktan maksadın hem eğlenmek hem öğrenmek olduğunu ve bu maksadın gerçekleşmesi için vakası Avrupa memleketlerinde geçen romanların daha elverişli bulunduğunu söyler. Ona göre Batı medeniyetini kabule karar verdiğimiz ve her medeniyet gibi bu medeniyetinde hem iyi hem de kötü yönleri bulunduğu için onun nelerini alıp nelerini almamamızın uygun olduğunu bilmek bakımından vakası Avrupa'da geçen romanlar çok daha faydalıdır. Bu düşünce yazarın Mesaili-i Mullaka romanı gibi daha birçok romanlarının vakalarını neden Avrupa'da geçirdiğini de açıklamaktadır. Okuyucu için faydalı bulduğu telkinleri ön plana alan yazar, bu bakımdan modern hikaye ve romanın tekniğine dikkatle bağlanmak lüzumunu duymaz. Hele hacim hususunda tamamıyla kayıtsızdır. Onca romanda mühim olan hacim değil, sureti tertip ve tasvir, vakanın kuruluşu ve anlatılışıdır. Süleyman Muslu Önsöz. İyi bir tertip için ise konunun yalnız bir kişinin tercüme-i halinden ibaret olmaması ve vakanın da birbirinin içinde ve gerçekte her biri başka romana vaka olabilecek kadar geniş birkaç vakadan kurulu olması gerekir. Aynı yer. Vakada hayal gücünün de yeri vardır. Fakat hayal gerçeğin üzerine oturmalı, vakada inanılmayacak şeyler ve anormal tesadüfler bulunmamalıdır. Kamera Aşık, Paul de Kock'tan tercüme önsöz. Yazarın roman hakkındaki düşüncelerinden anlaşıldığına göre, Tanzimat devrinde milli piyes gibi bir de milli roman çeşidi vardır ve bu tarz roman, vakası cemaati İslamiye arasında geçmekle beraber kahramanlarının ferdi hayatlarını veren romandır. Bunun yanında ise vakası yine Müslümanlar arasında geçtiği halde kahramanlarının hayatından ziyade topluluğun hayatını işleyen romanlar da vardır. Yazar bu tür romana yerli roman adını verip örnek olarak da müşahedatı yazdığını söylüyor. Müşahedat, önsöz. Yazarın roman ve hikaye hakkındaki düşüncelerini bazı romanlarının önsözlerinden başka, roman üzerine o sıralarda yapılan münakaşalara katılmak suretiyle yazdığı Ahbar-ı Asara Tamimi Enzar 1889 adlı eserinde de toplu ve geniş olarak bulmak mümkündür. Yazar roman üzerine söylediklerini kendi romanlarında da uygulamaya çalışmıştır. Bunun içindir ki romanda hacmin mühim olmadığını belirten yazarın romanlarında en küçüğünden en büyüğüne kadar çok değişik hacimlere rastlanır. Vakalar hele büyük hacimli romanlarında birbirinin içinde birkaç vakadan kuruludur. Vakaları dolduran olaylar çok bol ve değişiktir. Bu bolluğa ve değişikliğe uygun olarak karakterler de çok bol ve değişiktir. Vakalar genellikle gerçeğe aykırı değildir. Fakat yazarın hayal gücü vakaya sık sık karışır ve bazen onu çok aşırı şekillere de sokar. Yazar vakaya hayal gücünü karıştırış şeklinde Fransız yazarı Alexandre Dumas Peri 1802-1870 örnek alır. Ahmet Metin ve Şirzat Önsöz. Vakaya yazarın hayallerinden başka sağdan soldan işittikleri ve şahsi gözlemleri de karışır. Fakat tesadüflerin tabiiliğinin lüzumunda ısrar ettiği halde kendi romanlarında bu tabiiliği her zaman sağlayamaz. Olayların tabiiliğini sağlamak için ızdırap ve sevinç unsurlarını yan yana işler. Vakanın kuruluşunda en çok dikkat ettiği unsur ise entrikadır ve bunda çok başarılıdır. Okuyucuyu hoşlandırmak için vakayı meraklı ve heyecanlı bir şekilde yürütmekte büyük ustalık gösterir. Bu dikkat okuyucuya sık sık verdiği genel kültür unsurlarını sıkıcı olmaktan kurtarmaya da yarar. Aydın olmayan zümrenin kültür seviyesini yükseltmek için çok faydalı olan bu ansiklopedik ve basit bilgileri kaynağında vermek ve okuyucuyu kendi dar çevresinden çıkararak bilgi ufkunu genişletmek maksadı ile romanlarının vakalarını değişik yerlerde geçirtmeye dikkat eder. Bu yerler genellikle İstanbul'dan başka Anadolu, Suriye, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Batı Avrupa'dır. Böylelikle Tanzimat romanına geniş bir egzotizm de girmiş olur. Yazar romanlarında insan psikolojisi ve sosyal meseleler üzerinde de durmak isteğindedir. Hasan Mellah'ın ön sözünde roman yazmaktan maksadın sadece vakanın anlatılması değil, aynı zamanda insanın psikolojik muhtevasını araştırmak olduğunu da söyleyen yazar, psikolojik tahlillere de yer verirse de bunların pek başarılı oldukları söylenemez. Tanzimat romanında sosyal meselelere ilk defa ve en çok yer veren Ahmet Mithat'tır. Bu meseleler arasında ahlak ve sosyal adalet önde gelirler. Hemen her hikayesinde ve romanında her fırsattan faydalanarak yaptığı telkinlerle ferdi ve sosyal ahlak bağlarını kuvvetlendirmeye çalıştığı gibi, kötülere ceza ve iyilere de mükafat vermek suretiyle aynı prensiplere hizmet eder. Sosyal adalet meselesinin başında da ferdin hürriyeti gelir. Tanzimattan önce kısmen kaldırılmış olmakla beraber, uygulamada Tanzimattan sonra da devam eden Esaret Müessesesi'ni hikaye ve romanlarında Esaret Firkat, Hasan Mellah, Dünyaya İkinci Geliş, ilk tenkit eden yazar Ahmet Mithat'tır. Bu tenkitleri Amerika'daki esaret mücadelelerine bağlamak yersizdir. Kuvvetli bir acıma duygusuna sahip bulunan yazarın bu bahiste kendi çevresindeki birçok olaylardan ve gözlemlerden hareket etmesi tabiidir. Yine sosyal konular arasına giren medeni haklar bahsinde erkekle kadın arasındaki eşitsizlik de romancıyı rahatsız eden bir konudur. Kadınların da erkekler gibi okumaları ve serbest bir şekilde çalışarak erkeklerle eşit yaşama haklarına sahip olmaları tezini savunur. Felsefe-i Zenan, Diplomalı Kız. Tanzimat tiyatrosunun ilk eserinde yer alan görücü ile evlenme usulünün tenkidi ve erkekle kadının evlenirken serbestçe hareket etmeleri tezi de yazarın hikaye ve romanlarında yer alan hususlardandır. Teehhül. Kadın bahsinde yazarı düşündüren bir noktada zorlayıcı sebeplerle düşmüş kadınların cemiyet için yeniden kazandırılmalarıdır. Cemiyetin bu kadınları her zaman kirli görme alışkanlığını şiddetle tenkit eden yazar, onların da normal hayata dönmelerinin sağlanması gerektiği inancındadır. Mihnet Keşan henüz 17 yaşında. Ahmet Mithat'ın romanlarında yer alan bir sosyal konuda Türkiye'de batılılaşmanın hangi yoldan ve ne şekilde olabileceğidir. Batı medeniyetinin görünüşlerine kapılan yarım aydınlara karşı bu medeniyetin esaslarını doğru kavrayan ve milli benliği koruyabilecek olan gerçek aydınları savunur. Bunun için birinci gruba şiddetle hücum ederek Batı medeniyetinin Türkiye'ye girmiş ve henüz girmemiş bütün unsurları üzerinde etraflı şekilde durup okuyuculara onların lüzumlu ve faydalı olanlarını tanıtmaya çalışır. Bekarlık sultanlık mı dedin? Bir tevbekar, Felatun Bey'le Rakım Efendi, Karnaval, Vah. Romanın birçok çeşitlerini denemiş olan yazar, Voltaire'in ilk aşkını anlatan Voltaire 20 yaşında ile biyografik romana, Acayip Alem ve Amerika Doktorları ile Jules Verne'i örnek tutarak, fenli romana ve müşahedat ile de naturalist romana örnekler verir. En çok başarı gösterdiği ve okuyucularca da en çok beğenilen romanları Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Süleyman Muslu ve Yeryüzünde Bir Melek ise macera romanlarıdır. Bu romanlarda romantizmin tesirleri daha kuvvetlidir. Fakat çok değer verdiği şahsi gözlemleri onları yer yer realist bir atmosfere de sokar. Bu realizm mekan ve olay tasvirlerinde daha da bellidir. Yazar, naturalist romanları da işçi sınıfının hayatını tasvir bakımından takdir etmekle beraber, onların fezaili beşeriyeyi, insanlık faziletlerini ortadan kaldırmasını büyük bir hata olarak kabul eder. Alexander Dumas, Octave Feuille, Émile Richebourg, Paul de Kock, Émile Gaboriau, Hector Malot, Marianne Radcliffe, den roman tercümeleri de yapmış olan Ahmet Mithat da hikaye ve roman tekniğinin tam bir şekilde batılı olmadığına evvelce işaret etmiştik. Gerçekten romanı belli düşünce ve bilgilerin verilmesi için çekici bir vasıtadan ibaret sayan bir yazarın bu maksadın en iyi şekilde gerçekleşmesi uğrunda her türlü tavizde bulunmasını tabii görmek gerekir. Bu sebeple hikaye ve romanlarının teknik esaslarını batılı hikaye ve romandan almakla beraber hitap ettiği geniş okuyucu kütlesinin halk ve meddah hikayelerine olan büyük alışkanlığını göz önünde tutarak bu hikayelerin tekniğinden faydalanmayı da ihmal etmemiştir. Vakaya üçüncü bir şahıs olarak karışması, olaylar hakkında şahsi düşüncelerini söylemesi, okuyucuya sorular sorup onları yine kendisinin cevaplandırması meddah tekniği ile yakından ilgilidir. Bundan başka hikaye ve romanlarının sonundaki mükafat ceza kaidesi halk hikayelerinin esas unsurlarından bulunduğu gibi yine halk hikayelerine ve masallara ait birçok motifler de onun hikaye ve romanlarına girmiştir. Ahmet Mithat'ın hikaye ve romanlarındaki meddah tesiri hele tahkiyede, anlatımda ve üslupta çok daha bellidir. Tam bir meddah hikayesi karakteri taşıyan Dolaptan Temaşa adlı büyük hikayesini bir yana da bıraksak, bütün diğer büyük hikaye ve romanlarında tahkiye ve üslup bakımından kendimizi sık sık bir meddahın karşısında hissedebiliriz. Bu çok samimi ve yer yer laubalileşen anlatışın basit okuyucuyu zevklendirmek bakımından başarılı bir yol olduğu inkar edilemez. Ancak halk ve meddah hikayelerine mahsus bu anlatış tarzının ve dil sadeliğinin bir romanın bütününde görülmesi mümkün değildir. Bu özellikler daha çok konuşmalarda, yazarın okuyuculara hitaplarında görülür. Tasvir ve tahlillerde ise dilde, üslupta hemen değişip ağırlaşır. Bu yolun ayrıca vermek istediği ansiklopedik bilgiyi hiç okuma yazma bilmeyenlerin bile anlayabilecekleri şekilde Amerika doktorları önsöz. Vermeyi gaye edinmiş bir yazar için çok başarılı olmasına rağmen sanat değeri bakımından aynı derecede başarılı sayılamayacağı da muhakkaktır. Fakat eserlerini bir yandan yazıp bir yandan da matbaaya yetiştiren ve halkının %90'ı okuma yazma bilmeyen bir memlekette gerçek sanat eserlerini boş ve lüzumsuz bulan bir yazarın başka türlü davranmasına da imkan yoktur. Bunun içindir ki Ahmet Mithat'ın halk hikayeleri değil, halk için hikayeler ve romanlar yazan büyük bir yazar olduğunu kabul etmek yerinde olur.